Ayrım 8.
Bizim bütün problemimiz cehalet, bilmemek, öğrenmemek. Soru, bir soru daha. Bir kişi dedenin mesela sizin elinizi öperse, siz onun günahını affeder misiniz, affedebilir misiniz? Cevap, affeden Allah'tır. Bizim elimizin öpülmesi bir semboldür, saygıdır. Biz herkese dua ederiz ama kimseyi affedemeyiz. Bizim ümidimiz de Cenab-ı Hak tarafından affedilmek. Teşekkür ediyoruz, buraya kadar zahmet ettiniz. Asıl ben size teşekkür ediyorum. Bizi davet ettiniz, bize değer verdiniz. Şimdi Diyanet'i sizleri daha iyi tanıdık, daha çok sevdik. Ne iyi. Bakınız şu masanın etrafında hepimiz aynı şeyi söylüyor, düşünüyoruz. Hepimiz biriz. Allah birliğimizi, dirliğimizi, vahdetimizi daim eylesin. Tevhid-i imani elbette tevhid-i kulübü ister. Ve vahdet-i itikat dahi vahdet-i içtimaiyeyi iktiza eder. Evet, inkar edemezsin ki sen bir adamla beraber bir taburda bulunmakla o adama karşı dostane bir rabıta anlarsın. Ve bir kumandanın emri altında beraber bulunduğunuzdan arkadaşane bir alaka telakki edersin. Ve bir memlekette beraber bulunmakla uhuvvetkârâne bir münasebet hissedersin. Halbuki imanın verdiği nur ve şuur ile ve sana gösterdiği ve bildirdiği esma-i ilahiye adedince vahdet alakaları ve ittifak rabıtaları ve uhuvvet münasebetleri var. Mesela her ikinizin halıkınızın bir, malikinizin bir, mabudunuz bir, razıkınız bir. Bir bir, bine kadar bir bir. Hem peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir. Bir bir, yüze kadar bir bir. Sonra köyünüz bir, memleketiniz bir, devletiniz bir. Ona kadar bir bir. Bu kadar bir birler vahdet ve tevhidi, vifak ve ittihadı, muhabbet ve uhuvveti iktiza ettiği ve kainatı ve küreleri birbirine bağlayacak manevi zincirler bulundukları halde şikak ve nifaka, kin ve adavete sebebiyet veren örümcek ağı gibi ehemmiyetsiz ve sebatsız şeyleri tercih edip müminine karşı hakiki adavet etmek ve kin bağlamak, ne kadar o rabitayı vahdede bir hürmetsizlik ve o esbabı muhabbete karşı bir istihfaf ve o münasebatı uhuvvete karşı ne derece bir zulüm ve itisaf olduğunu, kalbin ölmemiş ise, aklın sönmemiş ise anlarsın. Bediüzzaman Said Nursi. Alevlendirilen Alevilik. Ömer Sevinçgül, Zafer Mecmuası, Temmuz 1990, sayı 163. Onlarla yaşadım. Hayatımın önemli bir kısmı Aleviler arasında geçti. İntibalarımı özetlemek istiyorum. Aralarında kaldığım ilk günlerde tedirgindim. Hafızam kulaktan duyma yanlış bilgilerle doluydu. Peşin fikirlerim ve hatalı zanlarım vardı. Kısa bir zaman sonra ne kadar yanıldığımı anladım. Hayalimdeki duvarlar yıkıldı. Komşularım ve çalışma arkadaşlarımla kaynaşmakta gecikmedik. Samimi dostluklarım oldu. Mana büyükleriyle tanıştım. Gece yarılarına kadar uzayan sohbetler ettim. Şimdi onlardan uzakta bütün samimiyetimle söylüyorum. Gördüğüm alaka tek kelimeyle unutulmazdı. Komşuluk münasebetleri çok güzel. Yardım etmeyi seviyorlar. Misafirperverlikleri atadan kalma bir miras gibi. Örf ve adetleri doğup büyüdüğüm yöredekinden pek farklı değil. Namus duyguları çok ileri, sağlam bir aile anlayışları var, akrabalık bağları kuvvetli, çalışmayı seviyorlar, yabancı ülkelerde çalışanların sayısı bir hayli kabarık. Okumaya ve öğrenmeye karşı alakaları büyük. İslamiyet'i bildikleri kadarıyla yaşamaya çalışıyorlar. Sünni Müslümanlarda olduğu gibi onlarda da dini eğitim noksanlığı açıkça görülüyor. İlk Cumhuriyet hükümetlerinin dine ve dindarlara karşı takındığı menfi tavır derin izler bırakmış. Dedelerin eski tesiri yok. İslam'ı yeterince bilmeyen kimseler kendilerini din adamı gibi göstermiş, bu yolla büyük menfaatler sağlamışlar. Bunlar halkı yanlış yönlendirmişler. Fakat İslamiyet'i bilen aydın dedeler de var. Dini şahsi menfaatlerini alet edenlerden onlar da şikayetçi. Bazı cahil kişilerin din adına ortaya çıkıp insanları İslam'dan soğuttuklarını söylüyorlar. Kendi kültürünü tanımayan gençlerin bir kısmı yabancı ideolojiler için kolay bir av olmuş. Yeni nesillerin arayış içinde oldukları gün gibi ortada. İçlerinde İslamiyet'i ve Aleviliği ciddi biçimde araştıranlar var. Bunlardan birine niçin bu ihtiyacı duyduğunu sordum, şu cevabı verdi. Yerimi tayin etmeye çalışıyorum. Ben neyim? Hristiyan mı? Hayır. Musevi mi? Değil. Müslüman mı? Evet. Şu halde İslam nedir? Aleviliğin dindeki yeri nasıldır? İşte bu sorular zorladı beni. Ben kimliğimi arıyorum. Beni sevgiyle bağırlarına basan bu insanlara şükran borçluyum. Onların hem kalbi hem de dili olmaktır niyetim. Burada haklarında söylenen yalanları açıklamak, iftiraları çürütmek ve Alevilik gerçeğine ışık tutmak istiyorum. Bu makale gördüğüm sıcak ilgiye mukabil bir teşekkür mektubudur. Hikayenin evveli. Aleviliğin kökü Şiilik. İslam'ın ilk dönemlerinde Hazreti Ali Efendimiz'i sevenlere Şia deniyor. Şialar iki kısım. Birinci kısmı menfaat icabı veya siyasi sebeplerle Hazreti Ali'yi sever görünenler, münafıklar, menfaatçılar ve bunların aldattığı bazı cahiller. Niyetleri istismar ve nifak. Gayeleri farklı ama vasıtaları aynı. İkinci kısım ise Hazreti Ali radıyallahu anhı Allah ve peygamber namına seven samimi Müslümanlar. Sebep Hazreti Ali'nin büyük bir sahabi ve peygamber neslinin temsilcisi olması. Bu manada Hazreti Ali'yi sevmek Allah'ı ve peygamberini sevmektir. Zaten İslam'ın emridir. Şiaların en tehlikelileri Müslüman görünen fakat gerçekte azgın birer din düşmanı olan Yahudiler. Bunlar Peygamber Efendimiz zamanında da vardı. İslam'ın hızla yayıldığını görüyor, önlemeye çalışıyor fakat muvaffak olamıyorlardı. İlk iki halife zamanında da çalıştılar. Müslümanları yine birbirine düşüremediler. Ne yapsalar kâr etmiyordu. Sonunda ustaca bir plan yaptılar. Bu plan tutarsa Müslümanlar parça parça olacaktı. Dine nice hurafeler girecekti. Müminler kıyamete kadar tam bir birlik kuramayacaktı. Aslında daha önce denenmiş ve netice alınmış bir tuzaktı bu. Hristiyanlık bu yolla bozulmuştu. Önce bu hadiseyi görelim. Bir zamanlar Hristiyanlık da safi bir din idi. Yahudiler o zaman da kendilerininkinden başka bir dinin yayılmasından rahatsız olmuşlardı. Menfaatleri zedeleniyordu çünkü. Sonunda Saul isimli bir Yahudi'yi devreye soktular. Saul görünüşte Hristiyan oldu, kiliseye kapandı. Herkesten çok ibadet eder görünüyordu. İnananların itimadını ve sevgisini kazandı. Pavlos adını almıştı. Saul yoktu artık. Koyun postuna bürünmüş bir kurt vardı ortada. Bir havari gibi hürmet görüyordu. Zamanı gelince kendinden bekleneni yaptı. Hristiyanlığa din dışı fikirler sokmaya başladı. Görünüşte Hazreti İsa'yı yüceltiyordu. Gün geldi, İsa Tanrı'dır dedi. Zeminini bulunca Meryem de Tanrı'dır deyiverdi. Hristiyanların tanrıları günden güne artıyordu. İbadetlerin bazısını bozdu, bazısını tamamen kaldırdı. Duru suyu bulandırdı. Din, din olmaktan çıkıncaya kadar uğraştı durdu. Sonunda inananlar parça parça olmuş, birbirini yer hale gelmişti. Son din içinde bir Saul gerekiyordu. İslam'ın gücü karşısında bir Saul yetmezdi. Sauller lazımdı. Birçok Yahudi Müslüman göründü. En dehşetlileri ise İbni Sebe idi. Esasen haham başıydı. Siyaseti bilirdi, şeytani bir zekası vardı. Bir casusluk teşkilatı kurdu. Sözü sihir gibi tesir eden adamları vardı. Korkunç bir propaganda başlattı. İstismar ettiği en önemli konu halifelik meselesiydi. Sözde Hazreti Ali taraftarıydı. Halifelik peygamberden sonra Ali'nin hakkıydı diyordu. Güya ilk üç halife bu hakkı zorla gasp etmişti. Onu sevenler ayaklanmalı, hakkı sahibine teslim etmeliydiler. Oysa Hazreti Ali'nin böyle bir iddiası yoktu. O her üç halifeye de tabi olmuştu. Her hususta onlara yardımcı oluyordu fakat dinleyen kim? Fitne yayılmıştı bir kere. İbni Sebe sonunda Hazreti Ali'nin yanına vardı, sen tanrısın deme cüretini gösterdi. Hazreti Ali çok kızdı ama fitnenin büyümesinden çekindiği için öldürtmedi ancak onu sürgün ettirdi. Bu meşhur münafık gittiği yerde de boş durmadı. İslamiyet'e hurafeler sokmaya devam etti, nice batıl mezhebin tohumunu attı. İleri sürdüğü safsataların bir kısmını ileriki sayfalarda göreceğiz. Bu iki olaydan çıkaracağımız nice dersler var. Çünkü günümüzde de aynı oyunlar oynanıyor. Çağdaş Sauller ve İbni Sebeler boş durmuyorlar. İsimleri farklı fakat tuzaklar aynı. Eski şair ve hatiplerin yerini şimdi dergi ve gazeteler aldı. İslami devlet telakkisi ve halife seçimi. İslami devlet telakkisi dindar bir cumhuriyettir. İdarede halk idaresinin rolü büyüktür. Nitekim halife tayininde de bu usul takip edilmiştir. Peygamber Efendimiz'den sonra Müslümanlar başsız kalmıştı. Bu hal uzun zaman devam edemezdi. Dumanlı havayı seven münafıklar boş durmuyorlardı. Onlara fırsat verilmemeliydi. Bekleyecek zaman değildi. Bu kutsi vazife Hazreti Ebu Bekir'e teklif edildi fakat o kabul etmedi. Hatırlı kimseler ısrar ettiler. Fitne uyanmaması için kabul etmek zorunda kaldı. Müslümanlar ona tabi oldular. Bir müddet sonra Hazreti Ali Efendimiz de geldi biat etti. Haşimiler ise onun izinde gitmekte tereddüt etmediler. Böylece halife seçilmiş, mesele kolaylıkla hallolmuştu. Hazreti Ebu Bekir peygamberimize ilk iman edenlerdendi. Her zaman onun yanında olmuştu, fedakarlığı dillere destandı. Sıddık lakabıyla şereflenmişti. Efendimizle birlikte hicret etmekte yine ona nasip olmuştu. Bir hadis-i şerifte Ebu Bekir marifetullah ile sizden üstün kılındı buyuran peygamberimiz bu müstesna sahibinin kızıyla da evlenmişti. Hazreti Ali ise doğruyu getirene ve onu tasdik edenlere gelince işte onlar takvaya erenlerin ta kendileridir ayetinin Hazreti Ebu Bekir hakkında nazil olduğunu söylemişti. Halife seçildiğinde Hazreti Ebu Bekir'e çoğunluk biat etmişti fakat çok az da olsa biat etmeyenler de vardı. Biat etmeyenler Haşimoğullarındandı ve bunlar içerisinde mühim şahsiyetler bulunuyordu. Hazreti Ebu Bekir'e biat etmeyenlerden bazıları Hazreti Ali'ye biat etmek istediler fakat Hazreti Ali hayatı boyunca Müslümanların birlik ve beraberliği için mücadele etmişti. Fitne kapısını hiçbir zaman açmayacaktı. Böyle diyenleri sert bir şekilde yanından uzaklaştırdı. Mesela Hazreti Ali'ye biat etmek isteyenlerden biri de Hazreti Ebu Süfyan bin Harp idi. Hazreti Ali'ye gelerek şöyle dedi. Ey Hasan'ın babası, elini uzat sana biat edeyim. Siz Ebu Bekir'in hilafet işini üzerine almasa nasıl razı olursunuz? Bu iş Kureyş'in içinde küçük bir kabileye nasıl verilebilir? Hazreti Ali, Ebu Süfyan'ın bu teklifini uygun bulmadığı şiddetli bir şekilde reddetti. Ebu Süfyan'a şöyle dedi. Ben böyle bir şeyi asla istemem. Yazıklar olsun sana ey Ebu Süfyan. Müslümanlar birbirlerinin evlerine ve akrabalarına gelirlerse nasihat eder, hayırlı öğüt verirler. Ey Ebu Süfyan, sen bununla ancak fitne çıkarmak istiyorsun. Fakat sen bununla onlara hiçbir zaman zarar veremeyeceksin. Senin nasihatın bize lazım değildir. Biz halifelik makamına Ebu Bekir'i yeterli görüyor ve onu layık buluyoruz. Biz onu bu işle baş başa bıraktık, araya girmedik. Hazreti Ali bir defasında da bununla ilgili olarak şöyle diyordu. Resulullah insanlara namaz kıldırmak için Ebu Bekir'i tayin etti. O sırada ben de oradaydım, sıhhatliydim. İmamlığa beni geçirmek isteseydi elbette bunu yapardı. Öyleyse Allah ve Resulullah'ın dinimiz için razı olduğu kimseye biz de dünyamız için razı oluruz. Hazreti Ali gerçekten de halifeliğe Hazreti Ebu Bekir'in kendisinden daha layık olduğuna inanıyordu. Başta ona biat etmemesinin sebebi layık görmediğinden değildi. Fakat seçim işinin bir oldu bittiye getirildiğine inanıyor, bu hususta kendilerine bir şey sorulmamasını uygun bulmuyordu. Nitekim bir gün Hazreti Ebu Bekir'e bize danışmadın, hakkımıza riayet etmedin diye sitemlendi. Hazreti Ebu Bekir evet öyle oldu fakat ben ortaya fitne çıkmasından korktum dedi. Gerçekten de Hazreti Ebu Bekir'in seçilmesiyle mühim bir fitne ortadan kalkmıştı. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi başlangıçta Hazreti Ebu Bekir halife olmayı istemiyordu. Hatta biat etmek için Hazreti Ömer'i veya Ebu Ubeyde'yi göstermişti. Onlar kabul etmeyince fitneyi önlemek için halife oldu. Nitekim daha sonra bu mesele kendisine sorulduğunda şu cevabı vermişti. Ümmetin ihtilafa düşüp helak olmasından korktum. Bunun için bana verilmek istenen vazifeden kaçıp kurtulmak yolunu bulamadım. Hazreti Ebu Bekir'e biatla ilgili olarak Hazreti Ömer de şöyle diyordu. Vallahi o gün Ebu Bekir'e biat etmekten daha sağlam bir şey bulamadık, göremedik. Eğer Ensar'ın yanından birini halife seçmeden ayrılsaydık, bizden sonra kendilerinden birini halife seçmelerinden korktuk. Eğer biz onlara biat etseydik, arzuladığımız bir şey yapmış olacaktık. Onlara karşı koysaydık, ortaya fitne ve fesat çıkacaktı. Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir'in samimi olduğuna inanıyordu. 6 ay sonra o da Hazreti Ebu Bekir'e biat etti. Halifeliği müddetince onun en büyük yardımcılarından oldu. Vefatında şöyle bir konuşma yaptı. Sen fırtınaların ve en şiddetli kasırgaların kımıldatamadığı bir dağ idin. Resulullah'ın buyurduğu gibi sen bedeninde zayıf, Allah'ın dininde kuvvetli, mütevazi, Allah'ın yanında ve yeryüzünde makamı yüce, müminlerin yanında büyüktün. Hiç kimsenin sana kini yoktu. Hiç kimsenin sende değersiz bulduğu bir vasıf yoktu. Kuvvetli olan, zayıfın hakkını alıncaya kadar senin yanında zayıftı. Zayıf olan da hakkını alıncaya kadar kuvvetliydi. Allah, senin sevabından bizi mahrum etmesin, bizi senden sonra saptırmasın. Hazreti Ali, kendi halifeliği müddetince Hazreti Ebu Bekir aleyhinde bir şey söylenmesine izin vermedi. Bir defasında insanların kendisini Hazreti Ebu Bekir'den daha faziletli gördüğünü duymuştu. Şu mealde bir konuşma yaptı. İşittiğime göre bazıları beni Ebu Bekir'den ve Ömer'den üstün tutuyorlarmış. Daha önce bu hususta bir şey söylemiş olsaydım, şimdi böyle söyleyenleri cezalandırırdım. Söylemediğim için bunu yapmıyorum. Kimi bundan böyle bir şey söylerse o iftiracıdır. Allah Resulünden sonra insanların en üstünü Ebu Bekir, sonra Ömer'dir. Allah ikisinden de razı olsun. Hazreti Ebu Bekir vefatından önce Hazreti Ömer'i halife tayin etti. Hazreti Ali ve diğer bütün sahabiler ona biat ederek halifeliğini kabul ettiler. Hazreti Ömer, İslam için halisane çalışan mümtaz bir sahabiydi. Allah dini onunla aziz etmişti. Peygamber Efendimiz de Allah hakkı Ömer'in diline ve kalbine koydu buyurmuştu. Hazreti Ali de Hazreti Ömer'i çok severdi. Nitekim ona kızını vermiş, akraba olmuştu. Hazreti Ali onun hakkında şöyle diyordu. Bir yerde huzur ve asayiş varsa bu Ömer'in varlığının alametidir. Şu söz de ona ait. İyi kişiler anıldığı vakit Ömer akla gelmeli. Hazreti Ömer namaz kılarken yaralanınca yerine oğlunu halife tayin et dediler. O kabul etmedi. İdari yapının saltanata dönüşmesinden çekiniyordu. Önde gelen sahabilerden bir meclis kurdu. Aralarından bir halife seçmelerini söyledi. Heyette Hazreti Ali de vardı. 3 gün devam eden görüşmelerden sonra Hazreti Osman halife seçildi. Meclis üyeleri ona tabi oldular. Hazreti Ali Efendimiz ilk biat edenlerdendi. Hazreti Osman, Peygamber Efendimizin 2 defa damadı olmak bahtiyarlığına erişmişti. Peygamberimiz, onun hakkında muhakkak Allah Osman'a kızımı nikahlamam için vahyeyledi buyurmuştu. Bir başka hadiste ise Osman ahlakça bana en çok benzeyeninizdir diyordu. Fitnelerden haber verirken Hazreti Osman'ı göstererek o fitnede bu mazlum olarak öldürülür diye haber vermişti. Nitekim Kur'an okurken şehit edilmişti. 4. halife ise Hazreti Ali'dir. Büyük sahabilerin reyleriyle seçilmiştir. Hazreti Muaviye onun halifeliğine karşı çıkmıştı fakat haksızdı. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz 4. halifeliğe en layık insandı. İlim ve şecaatta müstesnaydı. Peygamber Efendimiz, ben ilmin şehriyim, Ali de o şehrin kapısıdır buyurmuştu. Hazreti Fatıma anamızla evlenmişti. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimizin babasıydı. 12 imam namıyla meşhur muhterem insanların ilkiydi. İbadat ve takvada çok ileriydi. Çocukken Müslüman olmuş, asla puta tapmamıştı. Kahramanlığından dolayı Allah'ın arslanı diye anılırdı. Bir lakabı da Haydar'dı. Sünni olsun, Alevi olsun, bütün evliyalar onu tarikat şahı olarak tanırlar. Hakkında birçok hadis-i şerif rivayet edilmektedir. Ali'yi seven beni sevmiş olur, Ali'ye düşmanlık eden bana düşmanlık etmiş olur. Münafıkların kalbinde 4 kimsenin muhabbeti tolanmaz: Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Her nebiyimin nesli kendindendir, benim neslim Ali'nin neslidir. Hazreti Ali Efendimiz kendinden önceki halifelere hem itaat etmişti hem de yardım. Üçünün de Şeyhülislamıydı. 20 sene boyunca bu halini değiştirmemişti. Onları hak görmese ve benimsemesi asla susmaz, hakkını arardı çünkü hem hakperest hem de kahraman bir sahabiydi. Riyakarlık etmez, sonunda ölüm de olsa doğruyu söylerdi. Münafıkların Ali kendinden öncekileri benimsememiş fakat korkusundan itaat eder görünmüştü demeleri katmerli bir yalandı. Bu söz Hazreti Ali Efendimiz'e en büyük iftiradır. O ikiyüzlülük edecek insan değildi. Mertti, samimiydi, doğru sözlüydü. Eğer Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman efendilerimizi hak görmeseydi değil 20 yıl 20 dakika bile durmaz gerekeni yapardı. Sahabiler hakkında dedikodu yapmak kimin haddine düşmüş? Biz kim oluyoruz da dünyadayken cennette müjdelenen bu mübarek zatlar hakkında hükümler veriyoruz? Peygamber Efendimiz, benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uysanız kurtulursunuz buyurmuyor mu? Ve Alevilik. Konunun dışında değildik. Buraya kadar meselenin köküne indik. Yaptığımız bina için temel kurmaya çalıştık. Şimdi esasa giriyoruz. Alevi, Ali'yi seven ve ona mensup olan demek. Aleviler Hazreti Ali'yi Allah için seven Müslümanların devamı. Bu isim Timur zamanında tarih sahnesine çıkmış. Timur Anadolu savaşlarında 30 bin esir alır, bunları İran'daki Erdebil şehrine götürür. Esir Müslümanlar orada Şeyh Ali isminde bir kimseye mürid olurlar. Şeyhin ricası üzerine Timur esirleri bırakır. Bunların bir kısmı Anadolu'ya dönerler, İslamiyet'i pirlerinden öğrendikleri şekliyle yaşamaya başlarlar. Tekkeler açarlar, cemler düzenlerler. Tarikatlarının esası Hazreti Ali sevgisine dayanır. Bu sebeple Alevi namıyla tanınırlar. İran ile münasebetleri devam etmektedir. Safevi devletlerinin tahrikleriyle bazı siyasi olaylara karışırlar. İran bazılarını Osmanlı'ya karşı bir silah olarak kullanmak ister, bir derece başarılı da olur. Fakat bu hadiselere bakıp da Aleviliği siyasi bir kurum gibi görmek fevkalade yanlış olur. Alevilik bir tarikattır. Bu hakikati sırası gelince Alevi pirlerinin eserlerinden yaptığımız iktibaslarla da göstereceğiz. Tarikat ise İslamiyet dahilinde kulu Allah'a götüren yollar demektir. Aleviliği İslami daireden ayırıp dine muhalif bir felsefe gibi takdim etmenin insafla bağdaşır tarafı yoktur. Hazreti Ali Efendimiz'i Allah ve Peygamber namına seven Alevilerin imanı tamdır. Onlar Allah'a şüphesiz inanırlar. Hazreti Muhammed'in son peygamber olduğunu bilirler. Dinin esası olan Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerinin emirlerine itaat ederler. Hazreti Ali Efendimiz'i ise mürşid bilir, ondan feyz almaya çalışırlar. 12 imamı peygamber neslinden geldikleri ve dine hizmet ettikleri için severler. Temel konularda Sünni Müslümanlardan farkları yoktur. Alevi ve Sünni kelimeleri de daha ziyade tarif için kullanılır. Esasen netice birdir. Çünkü Sünni, Peygamber Efendimizin izinde giden demektir. Hazreti Ali'nin bu izde gittiğinde şüphe yoktur. Alevi kelimesi ise Ali'yi seven demektir. Sünni Müslümanların Hazreti Ali'yi sevmediğini kimse iddia edemez. Sünniler o zatı sever ve hürmet ederler. Sünni tarikatların da şahı yine Hazreti Ali'dir.